Ayrım 8.
Yazıhanesinin üstündekilerle oynamaya koyuldu. Güreş minderinde biri birinin gücünü denemeye uğraşan iki rakip gibiydik. Onu şaşırtıp kızgınlığımı sezinledikçe sevinmek geliyordu içimden. Uzun bir sessizlikten sonra öfke yansıtan bir sesle "Bitişikteki salona geçin. Ortadaki masaya yerleşin. Birazdan derse başlanacak. Programı falan zamanı gelince öğrenirsiniz." İliştiğim koltuktan doğruldum. El yordamıyla kapıyı, sonra da büyük salon boyunca uzanan masayı bulup bir sandalyeye yerleştim. Çok geçmeden zil çaldı. Fısıldaşarak öğrenciler girip çarpışa çarpışa yerlerini aldılar. Ses çıkartmaktan çekindikleri ortadaydı. Bir süre sonra müdürlüğün cam kapısı tıkırdayıp kapandı. Masanın başından hafifçe nefes borusunu temizlediği duyuldu. Sonra tek bir sesle konuşmaya koyuldu. "Dersimiz fizik. Bugün ses konusunu inceleyeceğiz. Önümde gerilmiş teller var. Onlarla ses çıkaracağım. İyice dinleyin. Sonra hangisinin daha tiz olduğunu soracağım." Birkaç öğrenciyi ince, kalın ses ayrımı yaptırdıktan sonra titremiş ve yayılışı konusunda uzun bir konuşmaya koyuldu. Küçük öğrenciler belli uğraşarak gizli gizli esniyor, yaşlıcaları putlaşmış dinler gözükmeye çabalıyordu. Daha okuyup yazmayı belki de yeterince sökememiş 7-8'indeki çocuklarla 20'sini aşkınları bir masa çevresinde toplayıp ses fiziğini anlatmaya uğraşması çok tuhafıma gitmişti. İlk tanışmayı izleyen günlerde okulda körlere öz ders araçlarında pek az şey bulunduğunu öğrendim. Kabartma yazı Türkçe ders kitabı olmadığından dışarıdan sağlanmış birkaç Fransızca silaber kitabından okuma öğrenmeye çabalıyorlardı. Kabartma Fransız alfabesiyle Türkçe yazmaya uğraşıyorlardı. Elde 3-5 kabartma yazı cetveli ve kalemiyle öğrencilerin ürettikleri bir yığın okunması olanaksız kabartma yazı öbekleri halindeki büyük masanın üzerine yığılmıştı. Kör öğrenciler vakitlerinin büyük kesimini keman, flüt, klarnet, piyano gibi müzik araçlarından kulak tırmalayan sesler çıkarmaya uğraşarak geçiriyorlardı. Müdür arada bir önemli saydığı ziyaretçiler için onları salondaki kuyruklu piyano çevresinde toplayarak öğretmenlerinin güdümünde Mozart'tan Türk Marşı, Mavi Tuna benzeri parçalar çaldırarak dinleyicilerden hayret ve takdir toplayan konserler verdiriyordu. Okulda herhangi bir öğrenim aşamasına bağlı bir program uygulanmadığı ortadaydı. Süresini doldurduğu sayılanlara ilkokul diplomasına denk olduğu söylenen bir belge veriliyordu. Okulun belli bir kabul yaşı da yoktu. 1-2 yıl önce alınan anadan doğma küçük kör öğrencilerin yanı başında iş kazası sonucu gözlerini kaybedip de yıllardır orada yatıp kalkanlar da vardı. Buna karşı nasıl bir tutum takınması uygun olacağı konusunda müdür galiba bir türlü karar veremiyordu galiba. Bazen yeni baştan piyano derslerine zorlamaya kalkıyor, azalt saatlerinde izin almadan kendi başıma iskeleye doğru yürüyüşlerimi yasaklamak istiyordu. Bazen yarım ağızla tarih ve yurttaşlık konularına hazırlanıp öğrencilere ders vermemi öneriyordu. Doğrusu durumum konusunda ben de tam bir şaşkınlık içindeydim. Vaktimi verimli olarak geçirmemi sağlayacak bir görev ya da uğraş olmadan daktilonun başına oturup ona buna mektup yazmak ya da Viyana kitaplığından gönderilen kabartma kitapları okumakla zaman çok zor geçiyordu. Arada bir bastonu kapıp sokağa fırlıyor, iskele başına kadar uzanıyor ya da Kemal Beylere gidip derdimi döküyordum. O yıllarda karşı yakada bir atlı tramvay dışında taşıt olmadığından çarşı pazar her yere gidebilmekte zorluk çekmiyordum. Fakat aylarca böyle vakit öldürmeye ne kadar dayanabilecektim? Bir gün bahçedeki bir banka çökmüş, yeni gelen bir kitabın sayfalarını parmaklıyordum. Birden arkamdan gelen onun sesiyle irkilir gibi oldum. "Ne okuyorsunuz burada böyle?" "Truva kalıntılarını bulan Schliemann'ın hayat övgüsü." "İyi, bir akşam bunu öğrencilere ders olarak anlatın." Haftalardır içimde birikip duran öfke bir anda patlayıverdi. "Müdür bey, 7'si ile 27'si arasındaki bir kümeyi karma alıp ders vermeye kalkmak bana çok garip geliyor. Eğer herhalde bir işe yaratmak istiyorsanız bırakın küçük yaştakilerden bir sınıf kurayım. Okuma, yazma, hesaplama gibi temel okul becerilerini öğretmeye çalışayım. Türkçeyi okuyup yazmasını bilmeyen çocuklara silaberden Fransızca öğretmeye kalkmanın yararını anlayamıyorum." Öfkeyle ve meydan okurcasına sıraladığım bu sözlerden biraz afalladı sanırım. Uzunca bir sessizlikten sonra yumuşakça bir tutumla "Olabilir. Söylerim, sana bir sınıf hazırlasınlar. Hemen yarın işe başlayın." diyerek uzaklaştı. İşin hiç de böyle kolayca gelişmesini beklemiyordum. Ben de şaşırmıştım. Öğle azadında yaşları küçük 6-7 öğrenci ayırdım. Klarnetçi Yaşar da onlara katılmak için yalvarıyordu. Yaşı 14 çevresindeydi. Klarnet çalmakta oldukça yetenekliydi. Fakat arkadaşlar arasında adı aptala çıkmıştı. Viyana'da ilk öğretmenlik yaşantımı hatırlayıp hatırını kırmadım. Listeyi müdüre verince hemen onun adına takıldı. "Bu idiot savanttır. Müzik dışında hiçbir şey öğrenemez. Onu çıkarın." komutunu verdi. "Sakın ha. Yoksa tüm gününü klarnet üfleyerek geçirecek yerde birkaç saat bizimle oyalanmasından bir yarar gelmeyeceğini belirttim. Galiba onu hizaya getirmenin yolu bu konularda daha bilgiç olduğumu hissettirip oluşturduğu eziklik duygusundan yararlanmaktı. Kurduğum sınıf gittikçe yoğunlaşmaya yüz tutan bunalımı unutmayı kolaylaştırdı. Tümü anadan doğma ya da küçükten kör olan bu çocukları ve aile durumlarını yeterince tanıdıktan sonra bilgi düzeylerini anlamaya uğraştım. Hemen hepsi evinde ve okulda çok kısıtlı bir yaşam sürdürmüş olan bu yavruların kullandıkları çoğu sözcüklerin gerçek anlamından bile haberleri yoktu. Bir gün birisine kapının yanındaki köşede masa üstünde duran bir aracı getirmesini söylemiştim. Sınıfın orasını burasını dolanıyor, bu türlü söz konusu masayı bulamıyordu. Sözlerimi tane tane yinelemem de fayda vermedi. Biraz uğraştıktan sonra köşe sözünün ne anlama geldiğini kestiremediği kuşkusuna düştüm. Sınıfın kaç köşesi olduğunu sordum, bilemedi. Ötekilerden de doyurucu bir yanıt alamadım. O zaman köşenin neresi olduğunu ve odada kaç köşe olduğunu öğretmeye giriştim. Aynı durum dal, gövde, taban, tavan gibi kavramlarla da söz konusuydu. Bu nedenle zamanın bir kesimini yakın çevre ve günlük yaşamlarındaki nesne ve olayların niteliklerini tanıtmaya ayırdık. Bu amaçla okulun bahçesi ve öteki kesimleri onlarla gidiyor, eşya ve eylemleri ilkelden tanıtmaya ve belirginlik kazandırmaya çalışıyordum. Bahçede bir gün ağaç ve öteki bitkilerin kökü, gövdesi ve dallarını inceleyip tanımaya çalışıyorduk. Bir ağacın dallarının gövdesinden nerede ve nasıl ayrıldıklarını yoklayabilsinler diye küçükleri omuzuma oturtup gövde ve dalları tanıtmaya uğraşıyordum. Birden arkamda müdürün öfkeli sesi yükseldi. "Ne yapıyorsunuz burada?" Omuzumdaki çocuğu indirip ona döndüm ve ne yapmaya uğraştığımızı açıklamaya koyuldum. Sert bir sesle sözümü kesti. "Hayır efendim, olamaz. Öğretimin yeri sınıftır. Hem onları bugün omuzunuza çıkarırsanız yarın da tepenize çıkmaya kalkarlar." Çoğu zaman tepkilerimi denetlemesini başarırım. Fakat nedense bu kişi içimdeki engellenme duygusunun ürettiği öfkeyle kıvılcım gibi sıçrayıp patlayıveriyordu. "Öğretimin nerede ve nasıl yapılması gerektiğini isterseniz bir gün sizinle tartışalım. Şimdi izin verin, işimize devam edelim." diyerek arkamı döndüm ve başka bir öğrencinin adını çağırdım. Ancak sanki yer yarılmış ve tüm öğrenciler içinde kayboluvermişti. Hiçbirinden ses çıkmıyordu. Daha sert bir sesle adı yineledim. Birisi sokulup sessizce eliyle beni yoklamaya koyuldu. Ağacın gövdesini göstermesini söyledim. Bileğime yapışan el titriyor ve sanki oradan kopmak istemiyordu. Az önce çevremde cıvıldaşıp konuşan sesler de kesilmişti. Nefes alışlarını bile izlemekte zorluk çekiyordum. Onun nerede ve ne zaman ortaya çıkabileceği kestirilmeyen sesinin tehdidi altında öğretim yapmaya uğraşmanın bir yararı yoktu. Çaresiz toparlanıp sınıfın yolunu tuttuk. Başka bir kez de yalın aritmetik sorunları çözüyorduk. Ötekiler bunun uğraşırken ben de klarnetçi Yaşar'a sayı kavramlarını öğretmeye çalışıyordum. Onun için marangoz atölyesinden küçük bölmeleri olan bir kutu yaptırmıştım. Yanı başındaki şeftali çekirdeklerini ayırarak ikişer, üçer bölmelere yerleştiriyordu. Ben de seçip koyduklarını elimle denetliyordum. Pek ayla iki tür çekirdeği birbirinden ayırt etmesini ve gözlere doğru sayıda yerleştirmeye başarmaya başlamıştı. O sırada müdürün sınıfın açık duran kapısından sessiz içeri sızarak arkamıza dikildiğini sezer gibi oldum. Anlamamışçasına işimize devam ettik. Bir ara Yaşar bir yanlış yaptı. Arkamdan müdürün dik sesi duyuldu. "Kafasız, yanlış yaptı." Bir an içinde sınıfın içi gene taşlaştı. Adamın yakasından tutun, sille tokat kapı dışarı atmak geldi içimden. Fakat müdür bey çalışmalarımızı görmeye geldi demekten fazlasını başaramadım. Artık kış da bastırmış, İzmir'in bir türlü arkası kesilmeyecek sanılan yağmurları da başlamıştı. Okulun ısıtma önlemleri yoktu. Gündüzleri sınıfın nemli serinliğinde titreşip duruyorduk. Azot saatlerinde iskele başına bahçeye çıkıp temiz hava alabilmek olanaksızdı. Yemek saatlerinde bir yapıdan ötekine geçerken bile sırılsıklam oluyorduk. Yağışın durakladığı kısa aralıklar sırasında ise iki adımda bir su birikintilerine dalıp çıkmadan yürünemiyordu. Akşam saatlerinde arada bir nöbetçi öğretmenin mutfaktan kaçırabildiği mangal ateşinin çevresinde tüneyip uyuşan ellerimizin donunu gevşetmekten öteye yapacak bir şey yoktu. İçim yeni baştan kararmaya yüz tutuyordu. Buradaki tutsaklığın ne kadar süreceğini kestiremiyordum. Ankara'daki akrabalardan birisi yakınen mektubuma verdiği karşılıkta tasalarımı güçlendiren bir açıklama yapıyordu. Müdür İzmir'e gönderilmeme bir gerekçe olarak gözlerimi sonradan kaybedenlerin önemli bunalımlara sürüklendiklerini, bu nedenle beni bir süre müşahede altında tutmanın yararlı olacağını söylemiş. Ya bu adam bir süre sonra bakana hakkımda bir deli raporu verirse pirincin taşı nasıl ayıklanabilirdi? Bu tasa ve korkularla boğuşurken bir gün beni gene makamına çağırdı. İlk adımda yer ikramlayarak şaşırttı beni. Bir süre havadan sudan söz ettikten sonra öğretmenlik becerilerimin yeterliğinden, istersen beni hemen asil öğretmen olarak atamayı sağlayacağından, Amerika'ya gidip vakit kaybetmenin bir gereği olmadığından söz etti. Bu iltifat beni küçülten tutumundan daha çok tasalandırdı. Beni Amerika bursundan yararlandırmak niyetinde olmadığı ortadaydı. Odama döner dönmez hemen daktilonun başına oturup hem Ankara'daki akrabaya hem de Mrs. Mater'e durumu ve kaygılarımı açıklayan iki uzun mektup yazdım. İkisine de eğer Amerika'ya gidebilmem burada daha fazla kalmamı gerektiriyorsa bu olanaktan yararlanmak istemediğimi, okuldan hemen ayrılarak başımın çaresine bakacağımı bildirdim. Şubat içinde yağmurlar ara vermeye, havaya bahçelerden hafif bir nergis ve sümbül kokusu yayılmaya başlamıştı. Güneşin deriyi gıdıklayarak kanı hızlandırdığı günlerde fırsat bulur bulmaz gene bastonu kapıp iskele başı ve Kemal Beylere kadar uzanmaya başlamıştım. Kemal Bey'in gülücükler yankılanan sakin sesiyle "Ey senin Konfüçyüs ne yapıyor?" diye başlattığı konuşmaları sinirlerimi biraz yatıştırıyordu. Gene böyle bir günde uzun uzun konuşmuştuk. Sonra akşam yemeğine kalıp birer kadeh atmayı önerdi. Hiç direnmeden kabul ettim. Arada bir nemli küfe bulanmış okul yemeği havasından uzaklaşabilmek nazlanması olanaksız bir ödüldü. Geç vakit içim dışım ısınmış hafifçe çakır keyif okula dönmüştüm. Kapıcı uykulu bir sesle müdür beyin kaç kez beni arattığını, gelir gelmez yanına gönderilmemi emrettiğini söyledi. Vaktin geç olduğunu, yarın göreceğimi söyledim. Odasının ışığı yanıyor, gelir gelmez getir emrini verdi diyerek koluma yapıştı. Çaresiz onu izledim. Kapısından girip soldaki koltuğa ilişmemi sessizce izledi. Sonra öfke yansıtan bir sesle girişti. Nasıl olur da izin almadan çeker gider bu saatlere kadar dışarıda kalırsınız? Artık bu adam iyice canıma tak etmişti. Kızgın bir sesle karşılık vermekten kendimi alamadım. Müdür bey, ben bu okulda neciyim? Öğrenci mi, tutsak mı? Ne olduğumu açıklayın da ben bu tutumumu ona göre kararlaştırayım. Her zaman olduğu gibi sertleşince biraz indirir gibi oldu. Efendim, burada güvenliğinizden ben sorumluyum. Başınıza bir şey gelirse bakanlığa nasıl hesap veririm? Bu konuda hiç tasalanmayın. İsterseniz kaderimden yalnız kendimin sorumlu olduğumu bildiren yazılı bir belge de verebilirim. Yaşım 20'sini geçti. Yabancı ülkelerde bile kendi başına dolaşmaya alışkınım. Öğrenci de olmadığıma göre boş zamanlarımı dilediğim gibi kullanabilirim sanırım. Özellikle okulun dışında. Bir süre sessiz beni izledi. Sonra birden bakanlığa yazılı herhangi bir müracaat yaptınız mı? Soru önce beni afallattı. Sonra içimde nedenini kestiremediğim bir ümit kıvılcımı belirdi. Hayır, bakanlığa hiçbir müracaatım olmadı. Niçin sordunuz bunu? Hakkınıza bakanlıktan bir yazı geldi de. Hangi konuyla ilgili müdür bey acaba? Yarın katip size tebliğ eder. Gidebilirsiniz. Anlaşıldığına göre beni bir gece daha tahminler yaparak uykusuz bırakmak zevkinden fedakarlık yapamamıştı. Haber kötü olsa bunu bana duyurmakta gecikmek istemezdi diye düşündüm. Son olarak birkaç kez acaba bu adama karşı olan duygu ve düşüncelerimde haksızlık mı ediyorum diye düşündüm. Bana karşı kasıtlı ve kötü niyetli bir engelleme gibi gelen tutumu her davranışını yanlış değerlendirmeme neden olabilirdi. Fakat benimle olan ilişkisi dışında öğrenciler ve burada çalışanlar arasında korku ve sindirme havası dolumlu bir yorumu kolaylaştıracak nitelikte değildi. Amerika'ya gitmemi engelleme çabası içinde olduğu da açıktı. Gelen haberin iyi olduğu ihtimalinin güçlü olduğunu inanmakla birlikte her şeyi hemen öğrenivermek isteği iyice zorluyordu beni. Katibin evini bilsem hemen yola düşer, onu uyandırmaktan kaçınmazdım. Acaba bir şey biliyor mu diye nöbetçinin ağzını aradım. Bir şey bilmiyordu. Sabaha beklemek dışında çıkar bir yol yoktu. Ertesi sabah erkenden okul katibinin odası çevresinde dolanarak beklemeye koyuldum. Adam beni görünce sırtıma yankılanan bir sesle kolumdan tuttu. Odasına çekip kapıyı kapadı. Hadi işiniz yolunda. Müjdemi vererek masasındaki kağıtları hışırdatmaya koyuldu. Sonra okumaya başladı. Okulumuzda bulunan Mithat Enç, Amerika'da öğrenim görmek üzere seçilmiştir. Önümüzdeki ders yılı başına kadar İngilizce bilgisini geliştirmek üzere doğum yeri olan Gaziantep'e hareketinin tebliğ edilmesi. Sevinçten küçük çocuklar gibi sıçramak geldi içimden. Kimseye tek söz söylemeden odamın yolunu tuttum. Belki yeni bir engel yaratılıp ayrılmam önlenir korkusu içinde neyim varsa valizime tepiştirmeye koyuldum. Fakat kısa sürede haber tüm okula yayılmıştı. Orada edindiğim dostlar içeri dolmuş tebrik ediyorlardı. Bana en çok dokunan oda kapısı önüne yığılıp ağlamaklı seslerle ne olur gitmeyin öğretmenim diye yalvaran sınıfımın çocukları oldu. Toplanmam biter bitmez oradakilere veda edip bavulu ve daktiloyu bir elime bastonu ötekisiyle avuçlayıp yola koyuldum. Kemal Beyler de çok sevindi habere. Kalkacak ilk trene biletimi aldırmak için birisini istasyona gönderdi. Sonradan öğrendiğime göre Ankara'daki akrabam mektubumu gösterip bakana durumu anlatmış. Bir süre sonra da Mrs. Mater'den uzun bir tel gelmiş. Amerika'ya gönderilmemin geciktirilmemesini rica ediyormuş. 7. Bölüm. Aisley'nin evi. Eve döner dönmez Aisley'i ziyarete geldi. Her zaman olduğu gibi havadan sudan söz ederek vakit kaybetmeden ziyaretin amacını anlatmaya koyuldu. Yakın an mektubumu alınca Mrs. Mather ona bir çek göndermiş. Beni İzmir'de ziyaret ederek moralimi pekiştirmesini önermiş. Fakat ziyareti yapmaya vakit buluncaya değin işler yoluna girmiş. Çek de elinde duruyormuş. İngilizceyi önümüzde kalan aylar içinde ilerletebilmem için evine pansiyoner olarak gelmemi karşılayabileceğini, kendileri de 7 yılda bir gelen senelik izinler için önümüzdeki Temmuz içinde ailece Amerika'ya gideceklermiş. İstersem onlarla birlikte yolculuk edebilirmişim. Bana teşekkür fırsatı bile vermeden annem önerisine hemen itiraza koyuldu. Yıllardır gurbet ellerde dolandığımı, beni doya doya görmek fırsatı bulamadığını, hiç olmazsa gidinceye dek gözlerinin önünden ayırmayacağını söylüyordu. Ağlamaklı bir sesle, ''Nasıl bir yermiş bu Amerika? Burada gündüzken orada gece olurmuş. Ben seni düşünürken sen uykuda olacaksın. Sen bizi düşünürken de biz uykuda olacağız.'' diye yakınıyordu. Hafta sonlarını evde geçirmek koşuluyla onu yatıştırabildik. Aisley Kolej'deki evinden hastaneye daha yakın olabilmek için boş duran bitişikteki kız koleji binasının bir kanadına taşınmıştı. Yurt dışı doktorlardan birisiyle hemşireler de orada oturuyordu. Bana kendi kesimlerinin zemin katında bir oda hazırlatmıştı. İşyalarımı bıraktıktan sonra öteki bölümleri de gezdirip tanıttı. Yemek ve çalışma saatlerini anlattı. Kahvaltıdan sonra saat 10'a kadar oğlu ve küçük kızıyla konuşma alıştırmaları yapacaktım. Ondan 12'ye kadar da kendisiyle ders yapacaktık. Öğle sonları eşi kitap okumama yardım edecekti. Akşam yemeğinden önce de Miss Phelps ile Miss Holmes sıra ile kitap okumama yardımcı olacaklardı. Kısacası uyku saatleri dışında kafam aralıksız İngilizce bombardımanına tutulacaktı. Onunla her sabah yaptığımız derslerde kullandığımız kitaptan bir konu işliyor, cümle yapısı ve gramere ilişkin alıştırmaları çözüyor, yeni sözcükleri not ediyordum. Sonra bunlarla cümleler kuruyordum. Aisley yanılgıları düzeltiyordu. Oğlu Henry ve kızı Caroline bazen hikaye kitaplarını yüksek sesle bana da okuyorlar, bazen de konuşma alıştırmalarına yardım ediyorlardı. Hasta bakıcı hanımlarla İlyada veya Yaban'ın çağrısı gibi daha ciddi ve zor yapıtları çözmeye çalışıyorduk. Bunların dışında içine girdiğim yeni ortamın yaşam üslubu ve bireyler arasındaki ilişkilerde bana çok ilginç geliyordu. Bu ortamda o güne kadar tanıdıklarımdan oldukça farklı bir hava esiyordu. İnsanlar birbirlerinin yaşayış ve davranışlarına pek burunlarını sokmuyor, ilişkilerde dedikodu, eleştiri gibi duygusallıklar yok gibiydi. Bir gün ziyarete gelen babamla bahçede oturuyorduk. Babam telaşla yerinden kalktı ve telaşlı bir sesle, ''Yahu, Aysin'in oğlu yel tulumbasının tepesine tırmanmış, düşüp parçalayacak.'' diye telaşlanıyordu. İçeriye seslendi. ''Aysin! Aysin!'' Onun telaşlı hareketlerle gösterip söylediklerini kılı kıpırdamadan dinledi, sonra sakin bir sesle karşılık verdi. ''Düşmeden tırmanmış, öyleyse düşmeden dinebilir.'' Sonra bu konuyu ayıracak fazla zamanı yokmuş gibi içerideki işinin başına döndü. Babam bir yandan ''İn oğlum in düşersin'' diye çocuğa sesleniyor, bir yandan da ''Şu gavurlar amma da vurdum duymaz'' diye yakınıyordu. Başka bir örneğe de kahvaltı sırasında tanık olmuştum. Küçük Caroline yeni ele geçirdiği bir masal kitabı ile sofraya oturmuştu. Yiyeceklerini ve sofra çevresindekileri unutmuş gibiydi. Annesi uyarmak zorunda kalmıştı. ''Caroline şekerim, sofra başında yalnız yemek için değil birbirimizle ahbaplık etmek için toplanırız. Oysa hikayeni yalnızken de okuyabilirsin değil mi?'' ''Ey, siz de mektuplarınızı sofrada okuyorsunuz ya.'' ''Ama posta öğle yemeği sırasında geliyor. Ne zamandır görmediğimiz sevdiklerimizden haber getiriyor. Bekleyemiyor, okuyoruz.'' ''Olsun, hiç fark yok. Sizin mektuplarınız beni de hikaye kitabım ilgilendiriyor.'' Anne sesinin tonunu hiç değiştirmeden görüşünün doğru olduğunu, bu nedenle de sofranın tadını kaçırmamak için bundan böyle kendilerinin de mektuplarını yemekten sonra okuyacaklarını, onun da kitabını sofraya getirmemesinin daha doğru olacağını anlattı. Gerçekten de o günden sonra sofrada ne mektup ne de kitap okundu. Yetişkinler arasında da aynı hava esiyordu. Kaldığım sürece bir kez olsun seslerini yükseltip tartışıp atıştıklarına rastlamadım. Elbette bazen biri birinin canını sıkan öfkelendirici durumlar oluyordu. Fakat bunları duygu olarak ortaya vurmak ayıptı sanki. Evin ahçısı Ökkeş ya da Miss Phelps'in gününde çalışan hemşirelerin ihmal ve aksaklıkları olmuyor değildi. O zamanlarda bile kırıcı ve küçültücü sözler kullanılmıyordu. Öyle olmaz, böyle olacak sözleri daima bir gülücükle noktalanıyordu. Bu soğukkanlılık bizimkileri daha da şaşırtıyor, hatta bazen kızdırıyordu. Doktorlardan birisi genç eşini bağırsak kanserinden kaybetmişti. Geleneklerimiz uyarak annem ve babam başsağlığı dilemeye gelmişlerdi. Annemin ses ve yüzündeki yoğun kedere ve göz pınarlarında biriken yaşlara bakan doktor onu teselli zorunu duymuştu. ''Zeliha Hanım, üzülmeyin. Biz kaybımızı gülümseyerek karşılardık. O da öteki dünyada daha mutlu olur gibi bir şeyler söylemişti.'' Yanlarından ayrılınca annem öfkeli bir sesle homurdandı. Pis gavur, nur topu gibi karısını kaybediyor da gülelim ağlamayalım diyor. Bu adamlarda insaf merhameti yok. Oysa ben aradaki farkın sadece duyguları dile getirişteki üslup ayrıcalığından ileri geldiğini sezer gibi olmaya başlamıştım. Bir gün zemin kat odalarından birinde hasırları patladığı için çürüye çıkarılan birkaç sandalye görmüştüm. Aysel'e hasır bulabilirse bunları tamir edebileceğimi söylemiştim. Bir süre sonra İstanbul'dan gelen bir paketi kucağıma koymuştu. Boş odalardan birisinin köşesini işliğe dönüştürüp kafayı dinlendirmek istediğim saatlerde sandalye tamirine giriştim. Aysel'i ele geçirdiği herkesi peşine takıp getiriyor, hasır örmekteki becerimi övgülerle sergiliyordu. Sanki önemli bir iş başarıyormuşum gibi mutluydu. Bir gün gene bu işin başındayken dedem ziyarete gelmişti. Kıt konuşan, tok sözlü bir adamdı annemin babası. Neyle uğraştığıma bir göz attıktan sonra aşağılayan bir sesle "Bunları mı öğretiyor bu adam sana?" diye söylendi. Hafta sonu eve çıktığım zamanda anneme babamı iyice söylendiğini öğrendim. "Oğlan hasırcı mı olacak?" diye öfkeleniyor, hiçbir açıklamayı dinlemek istemiyormuş. Bu görüş ve davranış ayrıcalıklarına rağmen hepsi de kent içindeki toplumla kaynaşmak, onlara kendilerini kabul ettirmek için özel bir çaba gösteriyorlardı. Aysel, hastane için yetiştirdiği inek ve tavuklardan taburcu olan köylülere damızlık armağan ediyor, sonra da üşenmeden köylerine kadar gidip nasıl baktıklarını denetleyip onlara yol gösteriyordu. Armağanın tek koşulu kesip tencereye doldurmaktı. Doktor ve hemşireler de köylerde tedavi ettikleri eski hastalarını fırsat buldukça gidip ziyaret ediyorlar, ikramlarını horlanmadan kabulleniyorlardı. Özellikle Aysel, çevrenin her tür sorunu ile ilgileniyor, çözüm yolları konusunda vali, belediye reisinin kapısını aşındırmaktan çekinmiyordu. Kurdukları dostluklara karşı, kentte onlara karşı kuşku duyanlar da az değildi. Birçokları tek amaçlarının Müslümanlara din değiştirmek ya da ülkeleri adına casusluk yapmak olduğu kanısındalardı. Öyle ya, ülkelerindeki rahatı ve varlığı teperek bu yoksul yörelere kadar gelip yaşamlarının elbette gizli bir amacı olması gerekti. Ben de onları buralara kadar sürükleyen iç ve dış nedenleri merak ediyordum. Bu konuda bir anlayışa varabilmek umuduyla fırsat buldukça her birine niçin böyle ülkelerinden uzakta yabancı bir toplum içinde çalışmayı seçtiklerini soruyordum. Her birisinin dile getirdiği neden biraz farklıydı. Miss Holmes onların en genciydi. 30 çevresinde iri yarı bir hanımdı. Görünümüne ters düşen çocuksu, duru bir kişiliği vardı. Ülkesinde çalıştığı hastanenin doktorlarından birisiyle nişanlanmış, onu bir kazada kaybedince düştüğü çöküntüden kurtulmak umuduyla gurbeti seçmişti. Evli ya da kendinden çok yaşlı olan ötekiler arasında yalnızlık çektiği fark ediliyordu. Başhemşire Miss Phelps'in tüm meslek yaşamı dünyanın az gelişmiş ülkelerine yayılan misyoner hastanelerinde geçmişti. 60'ın kapısını çalan canlı bir kadındı. Her karşılaşmamızda kulaklarım Katolik rahibelerin zinnar şıkırtısını arardı. Kesik kesik konuşur, her cümlenin sonunu hıh diye bir gülücük sesiyle noktalardı. Bütün alçak gönüllülük görünümüne rağmen geri kalmış ülkelerde uygarlık elçiliği yapmaktan hoşlandığı anlaşılıyordu. Belki de onu buralara sürükleyen neden bu üstünlük duygusunun verdiği kıvançtı. Bir kez her fırsatta tatlı bir dille övdüğü ülkesinin üstün yaşam koşullarını bir yana bırakarak böyle yokluk ve yoksulluklar ülkelerinde çalışmayı neden seçtiğini sormuştum. Varlık ve mutluluğu başkalarıyla paylaşmak insanlık görevidir gibi bir yanıt vermişti. Doktorların tutumu da ona benziyordu. Aysel bazı yönlerden hepsinden farklıydı. İlahiyat öğrenimini bitirir bitirmez diyet uzmanı olan eşiyle evlenmiş ve buralara gelmişti. Esas görevi savaş boyunca kapalı kalan koleji öğretime başlayabilecek duruma getirmekti.